Türkiye Cumhuriyeti'nin 7 iyun seçicilerini hem seçicilerden önce hem de seçicilerden sonra alınan netice itibariyle Adalet ve Kalkınma Partiyası hakimiyetinden sonra Türkiye'de getirilen en önemli seçiciler olarak değerlendirdiler. Seçicilerde her hansı partiya meclise hükümeti tek başına kuracak sayıda milletvekili gönderemedi ve hükümet kurmak için en az bir partiyayla koalisyona girmeye ihtiyacı vardır hakim partinin ve bunun haricinde de aslında başka alternatifler de mevcuttur. O da o biri partilerin üçünün iştirakıyla ya ikisinin koalisyaya girip birinin eşitten destek vermesi şeklinde alternatifler de var hükümet için. Ancak biz bugün mövzumuz bunlar olmayacak hakimiyetinin kimin tarafından kurulması. Burada başka bir meseleler oldukça hususiyle İran'da etnik gruplarının izlediği bir mesele idi ve Cüneyli faalların izlediği bir mesele Türk milliyetçileri tarafından təşkil edilen ama Türk siyasetçiler ve grupların desteğini de kazanmış, onların tarafından da bazı milletvekillerini namzet etmiş ve ses alanda da aslında o bölgelerden, Türk bölgelerinden de ses almış. HDP ya Xalqların Demokratik Partiyasının bu seçimlerde çok yüksek bir uğur kazanması çok dikkat çekildi bu meseleye. Bölge ülkelerinde dünyada bu çok gündeme geldi. Bunun haricinde ilk defa olarak 3 Ermeni namzet edilmişti. 3'ü de seçildi. 3 muhtelif partiyadan onlar meclise girdi. Bir Roman vatandaşı namzet seçilmişti Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ilk defa Türkiye tarihinde o da meclise girdi. Önceden mecliste olan Süryani veya bizim Asuryalı tanıdığımız etnik gruptan Erol Dora tekrar geçmişte de meclisteydi. O tekrar seçildi. Bütün bunları bu etnik kimlik üzerinden aslında etnik kimlikleri için meclise seçilen ya etnik kimlik siyaseti yürüden partilerin uğur kazanması, partinin uğur kazanması mövzusunu bugün danışacak. Türkiye'de yaşayan Cüneyli faal Kurban Azemi ile bu meseleni Türkiye toplumu necə karşıladı ve bölgeye necə etkiler bırakabilir meselesini ele alacak. Kurban Bey, mümkün olsa çok kısa şekilde siz de seçimle bağlı genel umumi baxışınızı söyleyesiniz. Ondan sonra biz esas mövzumuza geçelim.
Elədir. Əlizə bəy, sizin de qeyd etdiyiniz gibi, yani bu seçimler çok böyle değişik ve farklı bir biçimdeydi ve çok böyle rəngliydi hem adaylar baxımından, hem de yani bölgede giden bu şartlardan, yani Türkiye'nin iç siyaset, iç durumunun ondan kaynaklanan da bir meseleydi. Onun için de bu dünyada çok yani maraqlanan bir mesele oldu. Hem Türkiye'nin içinde çok insanlar bundan çok maraqlıydılar, çok böyle ciddiyetle bunu izleyidiler, takip edildiler. Hem de beynəlxalq camiasında yani bu Türkiye'nin seçkilerini çok ciddiyetle takip edildiler. Çünkü bu hem Türkiye'nin içindeki siyaseti çok yani bu istikrarsızlık bölgede giden bu istikrarsızlık meselelerinden dolayı hem Türkiye'nin içerisindeki o siyaseti yani içerideki o içerideki o sükunetin sağlanması sebebiyle çok mühümdür. Hem de dışarıda bu seçimlerden sonra hangi parti gelecek, ne tür bir hükümet kurulacaktı, Türkiye'nin dış politikası ne olacaktır, bu bölgede giden meselelerle, bölgede yaşanan bu karmaşalarla ilgili. Onun aynen için çok maraqlı, çok maraqlı geçti. Ama iç meselesine yani içeride bunun niye bu kadar maraqlı olduğunda biz baktığımızda aslında AK Parti'nin bu son bu 2-3 il içerisindeki izlediği bu politikalarından, izlediği bu siyasetinden kaynaklanan bir meseledir. Bir taraftan yani bu muhalifetin fikirlerin, görüşlerin yani AK Parti dışındakilerin görüşlerin çok nazarda almayarak, yani özü istediği şekilde mecliste çoğunluğu oluşturan milletvekillerine dayanarak istediği kanunları getirmesi. İkinci mesele de harici siyasette cüttüğü bu yol, yani harici siyasette çizlediği o doktrin sebebiyle ekonomideki durgunluk, işsizlik ve bilentine meseleler çok, yani AK Parti'den insanları biraz, yani böyle diyeyim, muhalefeti biraz rahatsız etmişti.
Ve o da onun sebep oldu de, herhalde %10 takriben onun sesi düştü. Qurban bəy, Türkiye'de çeşitli gruplar, yani toplum əslində, Xalqların Demokrat Partiyası, Kürt bölgelerinden nüfuzlu olan HDP, HDP'nin məclisə girməsinə, 80 millet vəkiliyle və bir partiya olarak məclisə girməsinə necə baxır? Əslində, hər halda, bəlkə bundan sonra bu xüsusda anketler də orada təşkil olundu, toplumun fikri nədir? Amma bu anketler olmasa da, müxtəlif qrupların hər halda təmsilçilərinin çıxışlarına baxaraq bəlkə bu xüsusda bir şeyler demək olar indidən. Türkiyə toplumu HDP'nin məclisə girməsini necə qarşılayır?
Bir dəfə HDP'nin məclisə girməsi, yəni buradakı Kürt azınlığının, yəni buradakı Kürt sorununun artıq dağdan yenib, yani siyaset zemininde bu sorunun çözülmesi açısından çok önemlidir. Yani HDP'nin meclise girmesi birinci derecede bu grubun yani daha o radikal haldan bunu daha ılımlaştırıp yavaş yavaş bu siyaset yoluyla bu meselenin çözülmesidir. Ve ikinci mesele de HDP'nin yani burada seçimleri kazanmasında diğer grupların, yani bu diğer grupların yani buna oy verip yani emanet oy dedikleri onu oy verip bu %10 barajını aşmasına yardımcı olmalıydı. Yani burada belə baxmalıyıq. Yani HDP bir tərəfdən bu kazanmağı ilə, yani bu %10 barajı aşması ilə daha da bir sorumluluk üstələnir. Çünkü o emanet aldığı oyları, yani o oy sahiplerinin, ki genelde bunlar HDP'nin tabanından değiller, yani Kürtlerin dışında olandılar, ki AKP'yi iktidardan salsınlar diye gidip ona oy veripler, onları isteklerin, onların yani isteklerin yerine getirmesinin sorumluluğu HDP'nin üstündedir. Onun için HDP burada özün Türkiye, bir Türkiye partisi olarak ilan etmesi daha da onun sorumluluğunu çoxaldır və daha da bağımsız, yani hatta PKK'dan daha da bağımsız hareket etmesine sebep olur. Çünkü eğer bunu etmezse bu emanet dediğimiz oylar tekrar bunlar ana partilerine geri dönüp ve HDP tekrar, eğer bu %10 baraj kanunu değişmezse yine de geçmesi çok zor olacaktır.
Yani ben sizin sözlerinizden anladığım olaylar bu istikamette hareket ederse, Xalqların Demokratik Partiyası verdiği sözler istikametinde hareket ederse müsbət neticeler gözlənilir ve ile buna göre de siz bugün toplumun bunu da müsbət karşıladığına inanırsınız. Elə deyil mi?
Elədir. Yani artık silahlar sussun deyirlər. Gəlsin, yani şəhər içində demokratik yollarla, demokratik yöntəmlə məclisdə sorunları çözülsün. Bu iç kargaşadan da qurtulsun deyirlər.
Qurban bəy, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası, Türkiyədə hər halda milliyyətçi parti kimi tanınan, elə dünyada da hər yerdə də. Milliyyətçi Hərəkət Partisi seçimlər dönəmində, seçkilər dönəmində və ondan öncə də ortaya bir bəlli bir münaqişə durumu yaratmadı. Bir çoxları bəlkə bunu istəyirdilər də HDP-yə qarşı belə bir atmosfer yaradılsın, bir münaqişə, bir qarşı durma, bir atmosferi yaradılsın ki, seçkilər yaxşı bir müstəvidə hərəkət etməsin və bu da bəlkə xalqların demokratik partiyasının nə bəzi durumlarda zərər verə bilərdi. Ondan sonra da MHP əgər hər halda o siyasətləri bəllidir, amma çox HDP-yə qarşı deyil, seçkilərdən sonra da daha çox hakim parti, Adalet və Qalxınma Partiyasına qarşı çox sərt çıxışları oldu Milliyyətçi Hərəkət Partisinin. Sizcə Milliyyətçi Hərəkət Partisi də bir şəkildə bu durumu qəbullanmış mı? Yəni ortada olan tablo onu göstərir, yoxsa bu hələ bir səssizlikdir və sonra səsi çıxar?
Yox, məncə yəni Milliyyətçi Hərəkət Partisi və ya MHP dediyimiz əslində HDP-yə qarşı deyil. Sadəcə onun istədiyi budur ki, HDP PKK-dan, yəni o terror örgütündən bağımsız hərəkət edib və gəlib yəni sivil bir şəkildə məclis seçkilərinə və ya siyasi zəmində gəlib bu sorunların çözməsindən yanadır. Yəni MHP də bunu istəyir. Bir diğer taraftan da artık yani hem MHP hem diğer partiler yani bu bölgede yaşanan bu istikrarsızlığı da onlar da görürler. Onlar da bunu dərk edirlər. Onun için Türkiye'de bilantına yani bir girişime girmirlər ki Türkiye'de bir istikrarsızlığa sebep olsun, neden olsun. Ve MHP de zaten Kürt sorunun hallolmasını, çözülmesini istiyor. Amma tabii ki onun həll olma yolu, yöntəmi bu digərlərindən fərqlidir. Və bunu deyə bilirik ki, MHP bu sorunun sadəcə çözülməsinin, yəni şəklində müşkülü vardı. Yoxsa heç Kürt sorunu çözülməsin deyə mənə görə elə bir şey, yəni MHP-də elə bir siyasəti yoxdur.
İndiki durumda Milliyyətçi Hərəkət Partiyası HDP ilə əlaqəli, Xalqların Demokratik Partiyası ilə əlaqəli çıxışları, mövqeyi deyirsiniz ki, hər halda təmkinli və ortalığı qarışdırmamaya yönəlik bir mövqeydir və əslində müsbət cəhətdədir. Yəni, qarşı durma yaratmaq, münaqişə yaratmaq hədəfi ortada görünmür.
O cürdür. Seçkilərdə də zaten MHP-nin çox HDP-nin üstünə getməməsi zaten bu üç parti, yəni bunu qeyri-rəsmi şəkildə, yəni rəsmi bir anlaşmalarda olmasa, amma qeyri-rəsmi şəkildə hər üçü də AKP-nin artıq iktidardan düşməsindən yana idilər. Onun üçün də biraz səssiz qaldılar. MHP çox HDP-nin üstünə yürümədi ki, onlar da bu barajı alsınlar. Çünki həm HDP, həm MHP HDP-nin mənə görə bu barajı aşıb aşmasını istəyiblər ki, çünki tək başlarına bulan heç birisi AKP-ni iktidardan düşürmə bir gücünə sahib deyildir. Onun üçün MHP bu seçkilərdə biraz daha belə səssiz qaldı.
Aydındır. Qurban bəy, parlamentə 3 erməni ilk dəfə olaraq seçildi, 1 roman vətəndaş ilk dəfə olaraq seçildi və keçmişdən də məclisdə olan Süryani vətəndaş o yenə də təkrar məclisdə seçildi, təkrar məclisdə olacaq. İlk dəfə olaraq başörtüklü qadınlar məclisə girə bildi. Bütün bunlarla bağlı dəyərləndirməniz nədir?
Düzdür, yəni biraz öncə də işarə etdiyim kimi genelde bu seçimlerin o diğer seçimlerden en önemli farkı bu üç partinin geri resmi şekilde birleşip ve herhangi bir yöntemi, herhangi bir yolu deneyip AKP'ni devirmek istediler. Buna karşı da AKP'de yani bunun AKP'de bunun farkındaydı, bu tablonun farkındaydır. Yani burada ister istemez her dört parti de yani zorluğun ahırına kadar kullandılar, istifade edildiler ki bu seçimlerde en çok oyu getirsinler. Ona göre de biz baktığımızda bu üç Ermeni milletvekili bunların yani birisi AKP'den, birisi HDP'den ve birisi CHP'dendir. Yani bu bunu gösterir ki yani bu üç parti bir taraftan bu üç parti yani bu azınlık gruplara da yani bu oyların daha arttırsınlar, daha daha geniş kapsamlı tarif etsinler, daha böyle demokratik görsünler özlerin partilerin diye bu azınlık gruplara da gruplardan da milletvekili gösterdiler. Ama bunun yanında da diğer taraftan da baktığımızda burada Türkiye'deki yani burada seçilmenin yani bu azınlık grupların dini azınlıkların seçilmesi Türkiye'de ne kadar sivil toplumun ne kadar demokrasinin kökleştiği ve güçlendiğini gösterir ki bu azınlık grupla çok uzun müddetten sonra yani ilk defa seçildiler.
Çünkü elbette buna da bir dikkat etmek lazımdır ki bu bazı ülkelerde o cümleden eski Sovyetlerde ya bugünkü İran'da bazı dini azlıklara belli bir yani pay bir kota verilir ki onlar çıksınlar ve bu genelde de bu çıkanlar İran İslam Respublikasını her zaman müdafiye ettiklerini ve bazen de çok radikal şekilde müdafiye ettikleri meselesi ortaya koyulur. Ama nezere gelen bugün Türkiye'de bu seçilenlerde ele bir formalite yoktur. Yani bunlar orada demokratik mekanizmaları dan yararlanıp çıkıplar ve hatta benim bildiğim kadar misal için Adalet ve Kalkınma Partiyası ve Cumhuriyet Halk Partiyası'nın düşüncesi o dünyada iddia edilen soykırım, Ermeni soykırımın reddinedir ama onların namzet ettiği Ermeni milletvekilleri o da benim bildiğim kadar bunu müdafiye edirler. Yani aslında burada partiyalar öz siyasetlerini kabul etmeyen milletvekillerini meclise taşıyıplar. Öyle değil mi Kurban Bey?
Öyle de tamamen yani bu yani dediğim gibi yani bu işin bir tarafında yani siyasi mesele olsa yani bu seçkilerde tabii ki yani dünyanın her yerinde geçerlidir. Yani her bir parti en çok oyu almak için herhangi bir yöntemi yani o yasalar çerçevesinde olan yöntemi kullanırlar, istifade edirler ve Türkiye'de de bu geçerlidir. Yani burada hiçbir kota olmadan sadece birisi Türkiye vatandaşı olması burada milletvekili adayı olmasına yeterlidir. Ve bu sebepten de başvurabilir ve milletvekili olabilir. Eğer rey getirdi, eğer oy aldı meclise de seçilir ve bu da tekrar edelim buradaki bu sivil toplumun demokrasinin buradaki hoşgörünün ne kadar toplum içinde yerleşip derinleşmesinin bir göstergesidir. Çünkü onlar sadece öz yani dindaşları, öz yoldaşları tarafından değil belki o partiye ait olan insanların, o bölgede yaşayan insanların oyların kazanıp çıkırlar ve bu da
Kurban Bey son sual olarak Kurban Bey benim sesim var mı?
Var.
Son sual olarak bu seçkilerde neticesine göre her halda her hansı bir partiya tek başına hükümeti təşkil edə bilmir ki bu bölge ülkeleriyle müqayisədə çok farklı bir haldır. Ve aynı zamanda da bu azlıkların meselesini ki danıştık. Bütün bunlara bakarak həm demokrasi baxımından, demokratiya baxımından, həm də elə bu azlıq haqları, etnik azlıq və dini azlıq haqları baxımından bölgəyə necə təsir buraxar? Mümkün olsa bu xüsusda da qısa bir öz baxışınızı buyurasınız.
Türkiyə hər zaman yəni bölgədə bir nümunə, bir örnək bir ölkə olubdur. Yəni bu keçmişdən günümüzə qədər də, yəni Osmanlıdan baxdığımızda məşrutiyyət dönəmindən, cümhuriyyətin qurulması dönəmindən, son zamanlarda AK Parti ilə gündəmə gələn ılımlı İslam söyləmindən tutaraq bunların hamısı bu bölgədəki ölkələrə məxsusən bu İrana, İranda çox etkisi olmuşdur. Onun üçün də bu seçkilərin bu şəkildə gəlməsi, HDP-nin bu şəkildə bir yəni azınlıq partidən, bir Kürt partisindən çıxıb Türkiyə partisi olması həm bu çoxunluq, yəni çoxunluq da olan bu etnik qrupları çoxunluqda olan ölkələrə çox təsir buraxacaqdır. Həm bölgədə yaşayan, yəni digər ölkələrdə yaşayan kütlələrə bu çox təsirli olacaqdır. Əgər burada HDP başarılı bir siyasət götürürsə, başarırsa bu işi, gələcəkdə də bu bölgə üçün, bu ölkələr üçün, digər ölkələr üçün də bir örnek olarak alınacaktır bu.